Fatih abi, en son Peygamber Efendimizin evliliği bahsini konuşuyor idik. Bir
Evet.
dahaki hafta devam ederiz demiştik.
Hazreti Hatice validemizle izdivacını konuşuyorduk. Ve bilhassa yarım bırakmıştık ki hem bu arada diğer kardeşlerimiz, bizi dinleyen kardeşlerimiz de mevzu araştırsınlar, okusunlar diye. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ticaret kervanıyla, Hazreti Hatice validemizin ticaret kervanıyla Şam'a gitmişlerdi. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunan Meysere, iki cihan serveri Efendimiz'e hizmet etmek üzere Hazreti Hatice validemiz tarafından yanına verilmişti hatırlarsanız.
Eyvallah.
Hem bu ticaretteki muvaffakiyeti hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emniyeti, eminliği hem Hatice validemizi çok çok efendim nazarını çekecek bir derecedeydi. Hem de Meysere'de ve radıyallahu anh diyoruz iman etmişlerdendir. Hazreti Meysere'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberlik mucizelerine ait bazı hadiselere şahit oluşunu da Hazreti Hatice validemize aktarmış idi. Hazreti Hatice validemiz Mekke-i Mükerreme'de soyuyla yani nesebiyle efendim zenginliğiyle güzelliğiyle çok kişinin evlenmek istediği fakat daha evvelki sohbetlerimizde de beyan ettiğimiz gibi Allah takdiri ilahiyesinde Hazreti Peygamber'e eş olarak seçtiğinden hem onun gönlü başkalarına iltifat etmedi hem de Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teveccüh etti ve neticede dedik ki yine kıymetli dinleyicilerimiz hatırlarsa Allah Teala takdirinde bir şeyi murad ettiyse hele hele güzel olarak murad ettiyse buna mani olacak, bunu kaldırabilecek hiçbir kuvvet, kudret yoktur. Hani meşhur dua vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere tavsiye ettiği Kabe-i Muazzama'da Safa ile Merve arasında dahi iki cihan serveri Efendimizin zikrettiği dualardandır. Ey Allah'ım sen öyle bir Allah'sın ki senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin vermediğine de vermediğin bir şeyi de verebilecek, ata edecek yoktur. Diyerek nasıl bize duayı talim ettirdiyse izdivaç meselesinde de bu nevi bir nezaketinin olduğunu düşünürsek insanların o takdir çerçevesinde nikahlandıklarını ve evlendiklerini düşünürsek ve bu düşüncemize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi gönderilmişlerin ve insanların efendisi olan bir zatın nasıl bir muameleye, nasıl güzel bir muameleye tabi kılınacağı, tabi olacağı herhalde dikkatlerden kaçmayacaktır. İşte bu güzel izdivaca güzel sebepler olmuş. Meysere radıyallahu anh bunlardan birisi. Bir diğeri de Hazreti Hatice validemizin yakın arkadaşı Münye kızı Nefise'nin radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e gelerek Hazreti Hatice validemizle izdivaç noktasında iki cihan server Efendimiz'e danışması ve ondan müsaade alması hadisesini işlemiştik. Neticede isteme gerçekleşecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talip de bizzat giderek Hazreti Hatice validemizle konuşacak. Bunun ciddi bir teklif olduğunu o da fark edecek. Ve Hatice validemizin gerçekten Allah Resulü'nün zatına duyduğu muhabbet ve gösterdiği edep ve kıymeti fark edecektir, tespit edecektir. Bunun üzerine rahat bir şekilde gönlü tatmin olarak yeğeni Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e durumun nezaketini, zarafetini açacak ve izdivaç gerçekleşecektir. Düğün merasimini işliyorduk ve düğün merasiminde Ebu Talib'in konuşması erkek tarafı adına yaptığı konuşmayı takip eden konuşmadan istiyorsanız alalım.
Eyvallah.
Hanım tarafı olarak da Varaka bin Nevfel ayağa kalkarak hanım tarafı hakkındaki konuşmaya ve hanım tarafının da bu işe rıza gösterdiğine ait hitabete şöyle bir nazar edelim. Konuşmaya daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Ebu Talip konuşmasını bitirince de Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel ayağa kalktı ve şöyle konuştu. Allah'a hamdolsun ki bizi de anlattığın gibi yarattı. Saydıklarından daha fazlasıyla bize üstünlük verdi. Biz de sizinle hısımlık kurmak ve şereflenmek istiyoruz. Ey Kureyş topluluğu! Şahit olunuz ki ben Hüveylid'in kızı Hatice'yi şu kadar mehirle Muhammed bin Abdullah'la evlendirdim. Varaka bin Nevfel konuşmasını bitirdikten sonra Ebu Talip, Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed'in de muvafakatını istedi.
Amr da nasıl ki bizde de aile büyükleri arasında nezaketen bizim örfümüzde de var. Görüşleri istenir, tasdikleri beklenir. O nezaket çerçevesinde böyle bir nikah merasiminin icra edildiğini tarihi malumat olarak kitaplardan alıyoruz.
Amr da ayağa kalkarak, ey Kureyş topluluğu, şahit olunuz ki ben de Muhammed bin Abdullah'a Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım diye konuştu. Böylece kainatın serveri Efendimiz ile Kureyş kadınlarının nesep, şeref ve zenginlik bakımından en üstünü bulunan Hüveylid'in kızı Hazreti Hatice-i Kübra zevç zevce ilan edilmiş oldular. O sırada Resul-i Ekrem Efendimiz 25, Hazreti Hatice ise 40 yaşlarında bulunuyordu. Evlilikleri miladi tarihle 595 yılına rastlıyordu. Yani Efendimizin nübüvvetinden 15 yıl önce.
Efendimizin nübüvvetinin ilanından 15 sene önce. Çünkü İki Cihan Serveri Efendimizin hemen yakından okuduklarımızdan takip ederek, çok çok geriye gitmeyelim, Rahip Nastura bile Şam'a geldiğinde İki Cihan Serveri Efendimizin peygamber olduğunu fark etti. Bu ahir zamanda beklenen peygamberdir. Bu zeytin ağacının altında oturan zat, Araplardan gelecek olan, Beni İsrail'den peygamberliği alacak olan, peygamberlik emanetinin temsilcisi ve son halkası, ahir zaman nebisi diye biliyor. Yani peygamberliğini ilandan evvel, nübüvvetini ilandan evvel 15 sene önce. Ve dedik ki geçen derste de kıymetli dinleyicilerimizden de çok güzel olumlu tenkitler alıyoruz. O sebepten bir kere daha zikrediyorum. Hazreti Hatice validemiz ilk vahyin gelişinden sonra İki Cihan Serveri Efendimiz Hane-i Saadet'e geldiklerinde Dessuruni, Dessuruni, beni örtünüz, beni örtünüz diye o heyecanlı haliyle ilk Hane-i Saadet'e geldiğinde onu teselli eden, ona gönlünü açan, sadece Hira'da değil Hane-i Saadet'inde ve her halinde onunla sırdaş olan, gerçek bir mahrem olan Hatice annemiz, ona ben sende zaten bu nuru gördüm de seninle izdivaca karar verdim ve seni Allah'ımdan istedim diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin heyecanına arkadaşlık edecektir. Buradan hemen bir parantez açalım. Gerçi yeri geldiğinde tekrar zikredeceğiz ama hemen bir tespit yapalım. Hani peygamberliğin ilanından evvel dediniz ama bakın burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar heyecanlanmış. Bu vahyin gelişiyle beraber ne kadar efendim böyle telaşa kapılır gibi bir hal zuhur etmiş. Bu söylediklerinize tezat oluşturmuyor mu gibi bir sual tevcih edilebilir. Bunun için biz zikredelim. Müsaadenizle birkaç dakikamızda ona hasredelim. Şöyle bir cevap vermek uygundur. Bendeniz bunu daha güzel nasıl ifade ederim diye düşündüğüm sıralarda tevafuk etti. Allah nasip etti. İmam-ı Kuşeyri'nin bir de tefsiri vardır. Henüz tercüme edilmemiş. İnşallah Allah tercümeye muvaffak eder bizleri. İmam-ı Kuşeyri'nin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlatırken o ilk vahyin girişini ve peygamberlik müjdesiyle efendim nasıl bir coşkunluk hali, nasıl bir telaş hali zuhur edişini anlatırken şöyle bir ifade kullanır. Allah Resulü Allah Teala'yı o kadar çok seviyordu, o kadar çok seviyordu ki fakat sevgi hep yukarıdan aşağıdır. Yani sevginin, muhabbetin seyri hep yukarılardan aşağıdakine doğru gelir. Allah Resulü beşer olarak Allah'ı en çok sevendir. Fakat şunu da unutmamak icap eder ki bu sevgi neyin karşılığıdır? Allah'ın onu çok sevdiğinin karşılığıdır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a muhabbeti çoktur ama Allah Teala'nın Resulüne muhabbeti daha çoktur. Böyle olduğu için ilk vahyin gelişiyle beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin halet-i ruhiyesini anlatırken İmam-ı Kuşeyri Allah Teala'ya o kadar muhabbeti vardı, Allah Teala'nın o kadar ihsan edici olduğunu biliyordu ama Allah ona öyle bir iltifatta bulundu ki o dahi bu sevgisiyle, bu yakınlığıyla bu kadar büyük bir iltifatı o an beklemiyordu diyor. Yani Allah Teala'nın Cenab-ı Rabbü'z-zül Celal'in çok ziyade ikram edişi her ne kadar ona yakın bile olsa o kadar muazzam, o kadar güzel, o kadar güzel olmuştur ki umulanın üstünde. Çünkü bunu ikram eden Allah'tır. Bir beşerin bir beşerden beklediği şeyler sınırlıdır. Ama ikram eden, ihsan eden, ata kılan Hazreti Allah'sa dolayısıyla onun müjdesine, onun ikramına, onun tecellisine had ve hudut yoktur. Dolayısıyla bu kadar çok sevdiğinden böyle büyük bir ikramın neşet etmesi, o güzelliğin yansıması Allah Resulü'nü dahi teaccübe düşürdü de desuruni desuruni beni örtünüz örtünüz diyecek kadar titremeye ve telaşa onu sevk etti diyor. Sevdiğinden böyle büyük bir iltifatı bu derece beklemediği şeklinde. Bu tespiti yaptıktan sonra şuradan açılmıştı mevzu. Hazreti Hatice validemize izdivacı peygamberliğini ilanından 15 sene evveldir ama Hazreti Hatice-i Kübra isminin ve ahlakının efendim nispet edildiği ve cennet annelerimizin ve Resulullah Efendimizin zevcelerinin her bakımdan Kübra sıfatıyla anıldığı Hatice-tül Kübra validemiz bu özelliğiyle de iki cihan serveri Efendimizin zevce-i pakleri olmuştur diyorum ama bir yandan da süre galiba akıyor. Biz istiyorsanız birkaç cümleyi de ilave ederek
sonra bir ara vereceğiz belki. Peki. Fatih abi. Bundan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz muhterem zevcesini alarak Ebu Talib'in evine geldi. Burada velime yani düğün cemiyeti yaptı. İki deve kestirerek halka yemek ziyafeti verdi.
Evet yine adeti seniyelerindendir. Sünnet-i seniyede düğün cemiyetinde et dağıtmak Arap örfünde de zaten bir ikram kabul ediliyor. Fakat iki cihan serveri Efendimiz de nikah merasimlerinde bir şekilde buna hep tabi olmuşlardır. Daha doğrusu bunu teşvik etmişlerdir. Et bilhassa et dağıtılmasını ikram olarak telkin etmişlerdir. Hatta Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali Efendimizin izdivacında Cenab-ı Ali Efendimizin savaşta giyinip kuşandıkları zırhı bir rivayette kalkanı sattırarak düğün yemeği yani velimenin verilmesini tembih buyurmuşlardır. Bu bir ikramdır. Tabi burada niye et ille de başka bir ikram da olmaz mı şeker falan gibi. Et için iki cihan serveri Efendimiz yemeklerin efendisidir diyor. Yani Seyyidut Ta'am bir Hazreti Ali Efendimiz'e de nispet edilir. Seyyidut Ta'am diyor yani yiyeceklerin yemeklerin efendisi ettir şeklinde. O yüzden o et ikramını yapmak, yani yemeğin en güzelini ikram etmek gibi telakki edildiğinden olsa gerek. Fakat düğün yemeğinde et ikram etmek, yemek ikram etmek sünnet-i seniyedir.
Ebu Talip de bu Mesud hadisenin hatırı için develer kestirdi ve halka yemekler yedirdi. Sonra da Peygamberimizle ailesini evine davet etti. Onları karşılamaya çıktığında sevinç gözyaşları arasında Allah'a hamd ediyordu. Hamdolsun Allah'a ki bizden bütün üzüntüleri yok etti. Efendimizle ona ilk hanım olma şerefini kazanmış bulunan Hazreti Hatice, Ebu Talib'in evinde ancak birkaç gün kaldılar. Sonra tekrar Hazreti Hatice'nin evine döndüler. Artık Mesud hayatlarını burada geçireceklerdi.
Evet, Hazreti Hatice validemizle izdivacı, beraberinde bu evlilikle beraber ticaretle olsun, diğer mal mülkün idaresiyle olsun başka mesuliyetleri de iki cihan serveri efendimize getirecektir. Ama galiba bir aramız var. Aradan sonra Hazreti Hatice validemizin nikah mevzu, izdivaç mevzu Peygamber Efendimiz'de nihayete erdirilmiş olacak. Ve daha sonra da kısmen Fahri Kainat Efendimiz'in diğer izdivaçları, çok evlilik yapması hakkında da kısa bir malumat zikredeceğiz. Yeri geldikçe de bu nikahlar hakkında siyerini bir takip ederken yine malumat vermeye devam edeceğim.
Kainatın efendisi Peygamberimiz kendisine Hatice-i Kübra dediği bu asil ve tahire kadın hayatta olduğu müddetçe başka bir kadınla evlenmedi. Her türlü vesileyi, her türlü teselliyi ve en parlak saadeti bu huzurlu evinde buldu. Peygamber Efendimiz'e babasından miras olarak pek bir şey kalmamıştı. Uzun zamandır himayesinde bulunduğu Ebu Talib ise fakir ve zaruret içindeydi. Bu bakımdan Hazreti Hatice ile evleninceye kadar binbir meşakkat ve zahmet içinde hayat sürmüştü. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra onun servetini ticarette kullandı ve bir derece genişliğe kavuştu. Fakat zevcesi bol servet sahibi iken o yine israfa, gösteriş ve lükse kaçmadı. Eski mütevazı ve sade hayatına yakın bir yaşayışı devam ettirdi.
Tabii bu malumu ilandır. Yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değil, böyle bir evlilik vesilesiyle gelen mal mülkte Bizans'ın, Kaiserlerin, efendim birçok savaş ganimetlerinin kendi önünde olmasına rağmen, kendisine arz edilmesine rağmen yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında lüks bakımından, dünyevi hayatı andıracak, saltanayı debdebeyi andıracak bir hal, bir eser gözükmemiştir. Mana aleminin sultanıdır. Madde aleminin de saltanatlığı ve sultan oluşu manaya hakim oluşundandır. Çünkü maddeye esasında hakim olan manadır. Sizde bende gözüken bu cismi hareket ettiren, muharrik olan şey bizim ruhumuzdur. Yani manamızdır. Manalı veya manasız, neticede gözde görmediğimiz fakat esasında bize hakim olan şey, bizde hakim olan şey daha doğrusu mana hakimiyetidir. Dolayısıyla Allah Resulü manaya tam bir hakimiyet, tam bir vukufiyetiyle dünya sultanlarının sultanı, hepsinin kendi saltanatı altında köle yapacak bir kuvve-i kudrete sahip ve buna rağmen mananın sultanı olması hasebiyle de asla maddenin tasallutu altına girmemiştir. Diyelim ve şu hatırlatmayı da yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk evliliklerinde Hazreti Hatice-i Kübra validemizle, annemizle evliliği hususunda dikkatlerden kaçmamıştır. Arada 15 yaş kadar bir fark vardır. Hani erkeğin ileri yaşı değil de tam tersine Allah Resulü'nün hanımından yaşça daha küçük oluşu dikkatlerden kaçmamıştır. Şimdi bu mesele niye? Tabii insanlar bunu konuşurken, eminim kıymetli dinleyicilerimiz de bu mevzuat açıldığında biraz nezaketsiz oluşundan dolayı içlerinde böyle bir sıkıntı vardır. Yani Resulullah Efendimizin kendinden büyük birisiyle evlenmesi falan mevzunu, ya bunu mevzu etmesek daha şöyle bizim içimizi sızlatacak, aşkımızı, muhabbetimizi arttıracak şeyler de okusak ya şu siyer saatinde diye düşünebilirler. Fakat bu bir vakadır. Olmuş bir hadisedir. Bu haliyle de Peygamber Efendimiz üsve-i hasenedir. Dolayısıyla bunları da burada zikretmek, detaylarıyla konuşmak durumundayız. En azından vaktimiz müsaade ettiği kadarıyla. Bir kere buradan anlaşıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ki fiziken, bedenen de mükemmel, ahlaken de mükemmel, soy, şeref yani nesep bakımından da ayrıca Mekke'nin en seçkin erkeklerinden biri. Zahiren onun gibi erkek gelmedi dünyaya, onu konuşmuyoruz. Fakat Mekkeliler arasındaki zahiri hükme göre bakıldığında, dışarıdan biri gibi bakıldığında tespit edilecek hadise bu. Böyle bir zatın kendisinden daha büyük yaşta bir insanla izdivacı ve bunu takip eden daha sonraki izdivaçlarda anlaşılıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazı kendini bilmez, densiz, edepsiz, hatta edepsiz denecek kadar bile edeple alakası olmayan insanların yakıştırmaları asla Hazreti Peygamber'e yapılamaz. Zira eğer o yakıştırmalar doğru olsaydı Resulullah Efendimiz çok farklı, genç, efendim güzel bir insan için sadece evlenmiş olsaydı herhalde bu şekilde olmazdı. Bu birinci tespit. İkinci tespit, yani kıymetli dinleyicilerimiz de kusurumuza bakmasın. Bendeniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu özelliklerini tenkit edenlere karşı konuşacağımı pek de tahayyül etmemiştim. Pek de kafamda tasarlamamıştım. Dolayısıyla konuşurken de biraz zorluk çekiyorum kelimeleri bulmakta. Fakat mevzumuz gereği Siyer-i Nebi okuduğumuz için tekrar söylüyorum, işlemek durumundayız. Bir de şunu göz ardı etmesinler. Bakın biz nikahlarda sünnet olan, hani bilirsiniz imam nikahı diye de halk arasında bilinen dini nikah merasimlerinde hoca efendi dua yaparken sünnet olan bir duayı yapar. Ta İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hanefi alimlerinden bu yana gelen bir dua etme şeklidir bu. O duada denir ki ya Rabbi, bu karı koca arasında, şu evlenen iki zat arasında Hazreti Adem ile Havva'nın, Hazreti Peygamber ile Hazreti Hatice validemizin, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma validemizin arasındaki muhabbeti sen teessüs eyle diye dua edilir. Niye böyle dua edilir? Efendim onlar örnek şahıstır vesaire, büyüklerimizdir. Tamam, ama orada bir başka nezaket daha var. Şöyle ki Hazreti Adem için Havva'dan başka hanım yoktu. Havva hayatta olduğu müddetçe. Hazreti Peygamber için Hazreti Hatice validemiz hayatta olduğu müddetçe başka hanım yoktu. Hazreti Ali Efendimiz için Fatma validemiz hayatta olduğu müddetçe başka hanım yoktu. Ne demek istenir? Şu evlenen iki şahıs aynı bu zatı alilerin hayatlarında bir hanıma gösterdikleri sadakat ve nikah akdindeki muhabbet gibi onlar da öyle bir izdivaç etsinler ve bu izdivaçtan öyle bir muhabbet zuhur etsin ki onun için bu hanımdan başkası olmasın. Onun hayatında kanaat getirebileceği, muhabbetini teessüs edebileceği bu zat olsun ve ikisi bu şekilde yaşasınlar diye bir şey murad edilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in beyanındaki sizin için bir tanesi hayırlıdır şeklinde beyan edilen normal insanlar, normal hayat standartlarını yaşayan, normal bir bünyeye, normal bir bedene sahip olan karı koca münasebetindeki insanlara hitap eden Allah'ın tavsiyesidir. Şöyle hareket etmek istiyoruz yine. Yani hareket noktamız belli de nasıl bir niyetle konuştuğumuzu anlatmak için hep hareket noktası veya niyetimiz şeklinde bir izahatta bulunuyorum. 4 tane hanım almak, çok evlenmek gibi meseleler herkesin dinine dolanmış hadiselerdir. Ve biz ayetleri alıp da elimize bacak bacak üstüne atarak veya koltuğa uzanarak elimizi açıp da mealinden Kur'an okumayı, meal okumak, Kur'an-ı Kerim okumak zannettiğimiz için birçok hataya da düşebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim tefsir ilmi, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin kastettiği manaları anlamak için bir altyapı lazımdır. İlmi bir donanım lazımdır. Buradaki söze bakıyor bazıları, sizin için bir tane hayırlıdır sözüne bakıyor. Yani hayırlıdır demiş ama çok da vurgu yapmamış diyen birisi gördüm ben. Bu tefsiri bilmeyen bir insanın sözüdür. Allah kelamının ne demek olduğunu bilmeyen insanın sözü olabilir ancak. Kim tavsiye ediyor aziz kardeşim? Tavsiye eden Allah. Yani bugün herhangi bir kitabı bile siz milli eğitimin tevhidi tedrisat kanununa göre dersleri yapılan bir okula bu kitabı verebilmek, o idareye bu kitabı satabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın altında ufacık bir yazısı lazımdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca da tavsiye edilmiştir. Bu söz, şu ufacık bir söz, kanun çerçevesinde bu kitaba birçok yolu açar. Çünkü tavsiye eden Milli Eğitim Bakanlığı veya bir genelkurmay başkanlığından filanca şahıs veya filanca kitap için biz bunu tavsiye ederiz sözü ne demektir o? Bunun bir kanun olmasını talep ederiz, bu bizim için makbuldür demektir. Arz edebiliyor muyum?
Eyvallah.
İnsanların fıtratındaki taşkınlığı Rabbi Teala olarak en iyi bilen Hazreti Allah'tır. Eğer böyle yapmayaydı, yazmayaydı birçok insan cehennemlik olur, itaat edemediklerinden büyük bir yükün altına giderler ve İslam'a teslim olmaktan kaçarlar diye Hazreti Allah bir açık kapı bırakmıştır. Fakat ne demiştir kendileri? Sizin için bu hayırlıdır diyerek bir eşliliğe bizzat Allah kendisinin taraf olduğunu ve taraftar olduğunu beyan etmiştir. Bir kere bunu burada her ne kadar dinleyenler bu sözümden bazı dinleyenler rahatsız olsa da bendeniz huzurlarına eriştiğim, alimlerin sohbetine eriştiğim meşayih-i kiramın bu tespitlerini size aktarmak durumundayım. Bunlar söylenmeli ve konuşulmalı. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niye çok evlenmiştir? Bir, hemen baştan verilecek cevap. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi başlarına böyle bir reyde bulunmamıştır. O, sen eğer kendinden bir şey yapsaydın, yapmış olsaydın, biz senin şah damarını koparırdık diyen bir Allah'ın uhdesinde, kudret elinde bulunan bir zat-ı âlidir. Kim hakkında konuştuğumuza çok dikkat etmek lazımdır. Dolayısıyla bu evliliklerin, bu izdivaçların hepsi Allah tarafından bizzat kabul gördüğünden dolayı Allah Resulü evlenmiştir. Bunu bir kere unutmamak lazım. İkincisi, bu hususta Allah Resulü'nü tenkit eden, ona dil uzatma cüretinde bulunan kişilerin müşrikler bile olmadığını tekrar hatırlatmak lazım. Yani Peygamber Efendimiz'i şair, kahin, deli, mecnun, Kur'an'ı kendi yazmıştır, şöyle etmiştir, böyle sihirbazdır diye her türlü iftirayı atan, gözü dönmüş cahiliye Araplarının, Arap demek de yanlış ya onlara, cahiliye mahluklarının iddia ettikleri gibi olsa, bu kimselerin iddia ettiği gibi olsa, en önce onlar Resulullah Efendimiz'e bu hususta itiraz ederler. Tenkit edecekleri bir nokta, efendim hakaret edecekleri bir nokta buldukları için onlar saldırırlardı. Fakat bu işler öyle bir çerçevede zuhur etmiştir ki, öyle ilahi bir çerçevede bir sorumluluk olarak zuhur etmiştir ki, onlar dahi bunun bir zevk unsuru, zevke düşkünlük olarak bir izdivaç olmadığını, keyfi bir icraat olmadığını teslim etmişler. O nikah şartlarına bakarak bu hususta onlar bile kelam etmemişlerdir. Üçüncüsü, bu hususta Allah Resulü'ne en çok dil uzatanlardan grup olarak düşündüğümüzde en büyük grup Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Zaten Hristiyan ve Yahudilerden sonra dinini öğrenemeyen bazı adı Müslüman cahiller bunlara tabi olmuşlardır. Fakat şunu unuturlar, Hristiyan itikadında olduğunu söyleyen, Yahudi olduğunu söyleyen kişiler de şunu unuturlar. Kendilerini nispet ettikleri peygamberler, Beni İsrail peygamberlerinden bazıları ve kendilerince muhterem, mübarek saydıkları ve peygamber kabul ettikleri Hristiyanların bazı peygamberler, birden fazla evlilik yapan, 50, 60, 70 tane hanım alan peygamberlerdir. Dolayısıyla kendilerinin peygamber kabul ettiği zatların böyle izdivaçları olduğunu kabul ediyor ve bunu vahiyle olduğunu iddia ederlerken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatta şöyle bir mübarek izdivaçlarına bakıldığında nefsaniyetten, zevk perestlikten çok çok uzak, kimisini siyaseten, kimisini sıyaneten, yani muhafaza etmek için, kimisini merhameten, kimisini, hepsi bunları tabi ilahi vahiyle tespit edilmiş ama ve tasdik edilmiş ama ailelerinde veya ülkeler arasında nifak çıkmaması için yapan bir peygamber olduğunu hemen fark edeceklerdir. Dördüncüsü, uzatıyor muyum?
Estağfurullah.
Dördüncüsü, yani tespit edilecek başka nokta, şunu unutmamak lazım ki ileride de gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de peygamberliğini ilan ettiğinde Mekke'nin ileri gelenleri toplandılar. Ailesinden de bazı kişiler geldiler ve Resulullah Efendimiz'e çok büyük bir teklifte bulundular. O teklifte, biz sana istediğin mülkü verelim. Hatta öyle bir mülk sahibi ol ki bizim mülklerimizin, hazinelerimizin, mallarımızın idaresi sende olsun. Hani hepsini al diyemeyiz belki ama bizim mal idaremiz de sende olsun. Yani şunu verin şuraya yatacak. Şu kervana bu parayı yatıracaksın dediğinde sen buna şey ol. Ayrıca hepimiz malının yarısını veya bir kısmını sana verelim. Sen Mekke'nin en zengini ol. Altınlar, gümüşler, yakutlar, hatta sadece Mekke'den değil, Mekke'nin ticaret yaptığı, siyasi ve ticari ilişkiler içerisinde olduğu efendim yerlerden de bir şekilde bunu temin edelim, seni Mekke'nin sultanı yapalım. Ve bu tekliflerine şöyle devam ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dediler ki, Mekke'den sen istediğin hanımı alabilirsin. Hatta olur ha, belki bizim hanımlarımızdan, bizim evli olduğumuz, bizimle beraber olan hanımlardan, cariyelerden istediğin biri vardır. Kızlarımızdan vardır. Sana biz bunu verelim. Fakat gel şu davadan vazgeç. Allah birdir diye iddia etmekten veya bunu beyan etmekten, tebliğ etmekten vazgeç diye teklifte bulundular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle tarihi bir teklif yaptılar ama yine boş çıkmadılar huzurdan. Neden? Çünkü o tarihi teklife karşılık Allah Resulü tarihi yeniden yazdıracak tarihi bir cevapla onlara cevap verdi. Ne dedi? Ne buyurdular? Güneşi sağ elime verseniz, ayı da sol elime, yani diğer sağ elime verseniz, yine de ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekten vazgeçmeyeceğim diye buyurdu. Böyle kendisine teklif yapılan bir zat, hiçbir sıkıntıya girmeksizin kendisine sultanlık teklif edilen, para, mal, mülk ve hanım teklif edilen bir zat, kendisinden 15 yaş büyük bir zat ile evlenecek, 10 küsur sene kadar onunla evli kalacak ve başka hiçbir hanımla evlenmeyecek. Medine'yi şereflendirdikten sonra Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin arzusuyla başlayan, Hazreti Ayşe validemizi izdivacı ve birbirini takip eden, mesela Mısır hükümdarının gönderdiği Hazreti Mariye ile izdivacı var. Efendim Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın Hudeybiye'den sonra amcasının baldızını teklif ederek bununla nikahlan diye yaptığı bir teklif var. Yani bu teklifleri düşünürsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 50 yaşından sonra bu hanımların siyanetini, efendim terbiyesini, maişetini de üzerine almak üzere sıkıntıya düştüğünü, sıkıntıya maruz kaldığında şöyle bir tefekkür edersek, bunların nefsaniyetten uzak efendim evlilikler olduğunu hemen fark ederiz. Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anh ile evlenmesi, Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın eşiyken daha sonra boşanıp Hazreti Peygamberle evlenmesini uzun uzun anlatacağız. Yani bizi takip ederlerse, Allah da bize ömür verirse onu müstakilden işleyeceğiz. Fakat hem oraya atıf yaparak hem de diğer izdivaca atıf yaparak sözü şuraya bağlıyorum ve ondan sonra konumuza devam edelim. Çünkü arayı da galiba bu arada
eyvallah
geçiyoruz. Şunu unutmamak lazım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her hali örnek olduğu gibi bu izdivaçlar sayesinde biz dinin aile hayatına ait kısmını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarından, annelerimizden öğrenmişizdir. Bu çok önemli bir meseledir. Hatta bir hadisi şeriflerinde dinimin yarısını Hümeyra'dan, yani Ayşe'den öğreneceksiniz diyerek Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin fakihalığına da, yani alime bir hanım oluşuna da dikkat çekmişler. Hem de dinin yarısı insanın özel ailevi ilişkileriyle de devam eder. Dininin yaşadığı hayatın bir kısmı evlilik hayatına, aile hayatına aittir. Yine başka bir hadis-i şerifte evlenmeyen kişinin dini yarımdır diyerek de buna işaret vardır. Dolayısıyla Hazreti Zeynep binti Cahş Zeyd Efendimiz'i evlendikten sonra eşini almak, evlatlıklar statüsü, evlat edinmenin statüsü, evlatlığın eşiyle evlenilir mi evlenilmez mi gibi mevzuatı, diğer hanımlarıyla olan münasebeti, hane içerisinde bir aile reisi olarak hanım hukukunu gözeten, çocuk terbiyesi hususunda mahrem mevzuları öğrenebileceğimiz Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar detaylarıyla bize ilmi aktardıklarına bakarsak, validelerimizin bunun da bir sebebe binaen olduğunu ve Allah Resulü için sıkıntı olduğunu, evliliğin bir sıkıntı, bir mihnet, fakat bu mihnetle beraber bir nimet olduğunu bilenler için söylüyorum, ne kadar büyük bir mihnet ve minnet altında kaldığını hemen fark edeceğiz. Dolayısıyla Hazreti Ayşe validemizin de küçük yaşta evlenmesi, Hazreti Zeynep binti Cahş validemizde Zeyd bin Harise'den sonra evlenmesi hadiselerinde bazı muhalefet eden görüşler vardır ki buna muhalefet bile denmez. Çünkü doğruya alternatif değildir bunlar. Batıl görüşlerdir. Batıl hakkın alternatifi değildir. Karşısında olabilir ama alternatif değildir. Bir güç bile değildir yani. Fikri bir zemini yoktur. Fikri zemini, dini zemini olmayan şeye batıl denir. Dolayısıyla o mevzuatı Zeynep binti Cahş validemizle evliliği ve Hazreti Ayşe validemizle hicretten sonraki evliliği hususunda genişçe anlatmaya Allah bizi inşallah muvaffak edecek.
Amin.
Fakat izdivaç noktasında bu arada hemen şunu da belirteyim. Dinlemekle iktifa etmesin kıymetli dinleyicilerimiz. İbrahim Canan'ın Kütüb-i Sitte Hadis Ansiklopedisi isimli kitapta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok evliliğiyle alakalı detaylar vardır. Bazı makaleleri de içine almıştır. Oradan da bu mevzuyu güzelce okuyabilirler. Bilgi sahibi olabilirler. Evet, kıymetli zamanınızı aldık ama neticede şey yapmış olalım. Yani bunları da zikretmiş olalım. Evet, Hazreti Hatice validemizle alakalı mevzuyu burada nihayete erdirelim ama hemen hatırlatalım değil mi? İki Cihan Serveri Efendimizin Cenab-ı Hatice-ül Kübra annemizle izdivacından çocukları dünyaya gelmiştir. Hiç olmazsa ismen bunları da zikredelim. Daha sonra da inşallah Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh hakkında konuşacağız.
Hazreti Hatice-i Kübra'dan Resul-i Ekrem Efendimizin sırasıyla Kasım, Zeynep, Rukiye, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Abdullah, Tayyip.
Evet, bir ismi de Tayyip'tir.
Ve Tahir adında 7 çocuğu oldu.
Evet.
Bu mesut aile yuvasında kainatın efendisi ile Hazreti Hatice en ulvi duygularla birbirleriyle kaynaşmışlardı. Âli yuvasında hakim olan karşılıklı emniyet, samimi hürmet ve muhabbet idi. Hazreti Hatice, kainatın efendisi kocasından 15 yaş büyük olmasına rağmen yüce şahsiyetinden dolayı kendilerine karşı son derece nazik, duygulu ve itinalı davranıyorlardı.
Hatta yani bunu bu konuyla alakalı olmasa sebebiyle hatırlatalım. İnşallah gidenlerimiz tabi hemen hatırlayacak ama gidemeyenlerimiz de gittiklerinde müşahede ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğini ilan etmeden birkaç sene evvel Hira, yani Cebel-i Nur denilen, Nur Dağı denilen Hira Dağı'na halvet nişin olarak, orada halvet etmek üzere kendi Rabbisiyle ve Zat-ı Ali benliğiyle beraber olmak, asude kalmak için orada ibadet taatla, zikirle, tefekkürle meşgul olurlar idi. Bu esnada Hazreti Hatice validemiz o kadar edepli ki Allah Resulüne tazim için, yani atla veya işte merkeple çıkılsa ne olur tepeye? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o yolu yürüyerek kat ettiği için sabah ve akşam Hazreti Peygamber'e yürüyerek en azından Cebel-i Nur'un yanına kadar binekle gelirler. Dağı, tepeyi yürüyerek tırmanırlar ve Allah Resulüne ikramda bulunurlarmış. Yani o kadar hürmet, ziyade bir muhabbetle Allah Resulüne teslimiyeti ve tabiyeti vardır ki bu hal bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizevi bir hale ve mucizesi kabilinden bir hale dahil edilebilir. Hazreti Hatice-i Kübra validemizin bu ziyade muhabbeti ve hürmeti hala zikredilir, hala örnek bir mümine anne, bir hanım olarak gönlümüzdeki yerini almıştır. Ve şunu da unutmamak lazım, geçen sohbette de yaptığımız gibi Allah Resulüne salat ederken mümkünse Allahümme salli ala Muhammed deyip kesmemek lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sahbihi ve sellim gibi söylemek. Yani hem Peygamberi zişane salat olsun, hem onun aline, ehline, ehli beytine, evladına selam olsun ve sahbihi diyerek de hem de ashabına selam olsun diye söylemek çok güzeldir. Onların da hoşnutluğunu kazanmak. Çünkü onlar Allah Resulü'nü hoşnut etmiş insanlar. Allah Resulü de onlardan hoşnut olduğu gibi Allah Resulü de onlardan geleni hoş kabul etmiştir. Dolayısıyla Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim veya ve ala ali Muhammedin ve sahbihi ve sellim diye alini, ehli beytini ve ashabını da salatü selamda zikretmekle kişi en azından zarar etmez. Ziyade muhabbeti ve hürmetiyle hem sahabisinin hem ehli beytinin de rızasını ve selamlaşmasını yapmış olur. Ve belki de onların vesilesiyle Peygamber Efendimiz'e yaklaşmak, ruhuna aşina olmak biraz daha çabuk, biraz daha fazla, ziyade mümkün olur diyor büyüklerimiz. Evet.
Mevzu Zeyd bin Harise
evet, onu vaktimiz müsaade ettiği kadar okuyalım efendim. Bu da yine fevkalade önemli bir hadisedir. Buyurun.
Zeyd bin Harise Kelp kabilesine mensuptu. Henüz 8 yaşlarında küçük bir çocuk iken annesiyle beraber gittiği akrabalarının yanında bir başka kabilenin baskını sırasında esir alınmıştı.
Kelp kabilesi de yine Arap kabilelerinden zaten zikrediliyor. Ve Beni Kelp diye zikredilen bu Arap kabilesi lügatlarda, Yani Arapça lügatta da ekol teşkil eden Arap kabilelerindendir. Arapça greminin teşekküründe mesela bunu işte Tay lügatında şöyledir, Beni Kelp lügatında şöyledir diyerek şive olarak Arapçada kullanılan Arapçada önemli bir lisan özelliği taşır. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin telaffuzu ve hadis-i şeriflerde geçen bazı kelimeler Beni Kelp lügatına ait lügatlar da vardır içerisinde. İmam-ı Şafii rahimehullah kendisi bu nevi lügat farklılıklarını öğrenmek için sadece Beni Kelp kabilesiyle değil birçok kabileyle, bedevilerle senelerce beraber yaşamış, göçebe hayatı sürmüştür. Sırf ilmi öğrenmek için. Buradan hatırımıza geldi. Genel kültür olarak da zikretmiş olduk. Evet.
Esirler pazarından da Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizan tarafından 400 dirheme satın alınıp Mekke'ye getirilmişti. Hazreti Hatice Zeyd'i yeğeninden almış ve evinde barındırıyordu. Bu sırada Efendimiz Hazreti Hatice ile evli bulunuyordu.
Yani alıp da bir çocuğu çalıştırmak falan değil. Yani o çocuğu almazsanız o çocuk heder olup gidecek. Bir şekilde pazara düşmüş. İşte muhasaradan, muharebeden bir şekilde haksız yere de olsa elde edilmiş veya kaçırılmış. Ama neticede pazara düşmüş. Küçük bir çocuğu hem himayesine almak üzere insanlar alıyor. Hem küçük çocuk işte evde lazımdır. Çocuğuna akranlık yapar. Biraz büyükse çocuğuna efendim eğitim lisan öğretir gibi. Çok eskiden beri bu adet var. Biliyorsunuz hani pedagoji dediğimiz, pedagog dediğimiz sıfat esasında ta Bizans zamanında, Romalılar zamanında bazı kültürlü bilgili kölelerin Romalıların çocuklarını yetiştirmek üzere dadılık, onlara lalalık yapan Osmanlı'daki lalalık sistemi gibi sistemlerin bir neticesi. Çocuklarla meşgul olduğu için adına pedagog deniyor. Aynı buna benzer bir şekilde de düşünülebilir bu. Fakat neticede o zamanın adeti pazara bir çocuk geldiğinde evde yetiştirmek üzere, himaye etmek üzere veya çalıştırmak üzere bu nevi köleleri satın alıyorlar. Evet.
Resul-i Ekrem bu küçük çocuğu sevmişti. Bu sebeple Hazreti Hatice'den onu kendisine bağışlamasını istedi. Muhterem zevceleri peygamberimizin bu arzusunu yerine getirdi. Nebi-i Ekrem Efendimiz onu alır almaz azat etti.
Yani tabi burada malumat olarak böyle. Yani ne oluyor? Şöyle düşünün buradaki anlatılan ifadeye göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz satın alınan bu çocuğu görünce "Aa bu çok güzelmiş benim olsun." dedi ve aldı. Hani biz de bunu böyle kabul ettik diyelim. Ama şimdi o nazarı Muhammed ile bakıyor. Şunu unutmamak lazım. Resulullah Efendimiz'in sahabe-i kiramı Allah Resulü'nün nurundan neş'et etmiş kıvılcımlar, şerareler gibidir. Onlardaki nur Hazreti Peygamber Efendimiz'den akseden güzelliklerdir. Hani bir ateş, bir kor halindeki ateşi düşün de bazen dışına çıkan kıvılcımları düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha elest bezmindeyken ruhen kendine yakın olanı bilmez mi? Ki bize buyuruyor ya, ruhlar alemindeyken birbirine yakın olanlar bu dünyada da birbirine yakın olurlar. Ruhlar aleminde birbirinden uzak olanlar bu dünyada da pek uzlaşamaz, anlaşamazlar demiyorlar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her türlü haliyle himaye edilmiş bir ruha ve cesedi pâke sahip olan Hazreti Fahri Alem kendi özüne ta ruhlar aleminde emanet edilen Hazreti Zeyd'i değil çocukken görmek de tanımak. Allah Resulü'nün ferasetiyle velilerin hayatına bakın. Daha zuhur etmeden yedi göbek evvelinden gelecek olanı haber verdiklerine göre Peygamber Efendimiz'in de Hazreti Zeyd'in evlatlığı olarak onun himayesine yetişecek sahabinin büyüğü olarak fark etmeleri çok da uzak olmasa gerek. Değil mi efendim?
Eyvallah.
Ben bunu sevdim diyerek Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ı kendi himayelerinde bulunduruyorlar ve alıkoyuyorlar. Zaten bu sebep, bu illet veya bu feraset o kadar aşikardır ki alır almaz da hemen azat ediyorlar. Sen hürsün diyorlar. Evet.
Nebi-i Ekrem Efendimiz onu alır almaz azat etti. Her zaman hürriyeti benimseyen ve seven bir büyük insandı o. Her yaşında insanlara onların vazgeçilmez hak ve hürriyetlerine son derece hürmetkar ve riayetkardı. Fani hayatının son anına kadar bu eşsiz ulvi duygusu ve hasleti her zaman kemal derecesinde tecelli edecektir. Zeyd, belirtildiği gibi henüz küçük bir çocuktu. Ebeveyni onun nereye götürüldüğünü, kime satıldığını bilmiyordu. Harise ailesi çocukları için her gün gözyaşı döküyordu. Babası Harise evde duramaz olmuştu. Diyar diyar dolaşıyor, sormadık kabile ve uğramadık yurt bırakmıyordu. Biricik oğlu Zeyd için şiirler söylene söylene geziyordu. Küçük Zeyd ise sanki anne babasını unutuvermişti. Mesut ailenin saadeti onun da yüksek ruhunu olanca gücüyle sarmış ve adeta onun ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Rahatı yerindeydi. Kainatın efendisiyle kaynaşmıştı. Onun şefkatli kanatları arasında mesuttu. Sevinçli ve huzurluydu.
Evet. Hazreti Zeyd, tabii biz de gıpta ile dinliyoruz bu satırları ve duyuyoruz. Tabii ki yani Allah Resulüne yakın olduğu halde nereden koparsa kopsun kimseye acıyacak halimiz yok. Çünkü o vatanı aslisinde ermiştir. En güzeller güzeline ermiştir. Dolayısıyla bu taraftan böyle. Ama diğer taraftan ailesi Zeyd'i aramaktan da vazgeçmiyor. Eyvallah. Neler oluyor bakalım.
Günün birinde Kerk kabilesinden birkaç kişi Kabe'yi ziyarete geldi. Bu sırada Zeyd'i gördüler ve kendisiyle sohbet edince de tanıdılar. Babasının, annesinin durmadan kendisi için gözyaşı döktüklerini, hasretiyle yanıp tutuştuklarını Zeyd'e anlattılar.
Hani malumat furuşluk yapmak istemiyorum ama gözde canlandırmak, şöyle tahayyülümüzü de canlandırmak için bu malumatı da arz etmek istiyorum. Hani nasıl biz herhangi bir yerde bulunurken, yerleşik bir düzende, bir memlekette, bir yerde otururken, konuşurken farklı bir şiveyi, farklı bir renk tonunu fark ederiz. Eğer dikkatliysek. Demin anlattığım sebepten dolayı da Hazreti Zeyd'in şivesinden, duruşundan hemen alakalarını çekiyor. O Beni Kelp kabilesinin bize benziyor diyor. Bak şivesi de andırıyor falan. Kimsin sen evladım falan diye konuşuyorlar. Hani ana dili gibi biliyor deriz ya. İnsanın ana dili bir tanedir. Yani insan ana dili bir tanedir. İngilizceyi ana dili gibi konuşuyorsa o zaman İngilizce onun ana dili olmuştur. Türkçe'yi eğer o kadar konuşamıyorsa. Yani ana dil bir tanedir. Hani o lisan artık ona hakimdir. O lisan özel, ben gelmiyorum falan diye konuşuyorsa artık onun ana dili İngilizce olmuştur. İngilizceyi Türkçe'ye, Türkçe'yi İngilizce'ye kıyaslayarak anlar hale gelmiştir. Sözü uzatmak istemiyorum ama gayri ihtiyari gözümüzü de canlanıyor. Yani Kabe'yi ziyarete gelenlerin çocuğu dikkat çekmeleri, hemen şivesinden fark etmeleri falan. Bu özellikten kaynaklanıyor. Evet.
Fakat Zeyd gayet sakin ve rahat idi. Anne şefkati ve baba sevgisinden daha ulvi ve kutsi şeylere mazhar olmanın gönül rahatlığı içinde onlara cevabı şu oldu. Annemin, babamın benim için gözyaşı döktüklerini biliyorum. Sadece sizden şu söyleyeceklerimin onlara ulaştırılmasını istiyorum. Ben her ne kadar uzaklarda bulunuyor isem de kavmimle haber gönderdim ki, haç merasimi yapılan belli yerler yanındaki Beytullah'ta oturuyor, hizmet ediyorum. Artık aradığınızı elde etmek için son gücünüzü harcamaktan, uzun uzun yollar kat etmekten, develeri yeryüzünde koşturup durmaktan vazgeçin. Allah'a hamd ederim ki, ben şimdi öyle hayırlı, öyle şerefli bir aile içinde bulunuyorum ki, Ma'ad'ın sulbünden, uludan uluya geçerek gelmiş olan en şerefliler bu ailedendir.
Yani şerefli soyu sopu, hem şerefli bir mekandayım, Beytullah gibi herkesin koşarak ziyaret etmek için rağbet ettiği bir mekandayım. Hem de bu mekanın da en şerefli, soy bakımından, nesep bakımından en şerefli olan ailesine mensup bir ailede hizmet etmekteyim ve bulunmaktayım. Yani benim için meyus olmasınlar. Yani çok güzel bir yerdeyim şeklinde karşı tarafın üzüntüsünü izale edecek, merakını bertaraf edecek bir tarz ve üslupla ne yapıyor? Beni Kelp kabilesinden olan kişilerle haber gönderiyor.
Bu haberi alan Harise, kardeşi Kâb'la birlikte yanına fazla miktarda akçe de alarak Zeyd'i kurtarmak için derhal Mekke'ye geldi. Sorup soruşturup Resul-i Ekrem Efendimiz'i buldu ve "Ey Kureyş kavminin efendisi, efendisinin oğlu, siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer ve karınlarını doyurursunuz" diye konuştuktan sonra asıl maksadını şöyle arz etti. "Yanında bulunan oğlumuz için sana geldik. Sen bizi memnun ve razı edecek bir fidye-i necat, kurtuluş akçesi iste. Biz sana onu verelim, oğlumuzu serbest bırak." Nebi-i Ekrem, "Oğlunuz kimdir?" diye sordu. "Zeyd bin Harise" dediler. Peygamberimiz, "Bundan başka bir isteğiniz var mı?" dedi. Onlar, "Hayır, başka isteğimiz yok" cevabını verdiler. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, "Zeyd'i çağırın, dilediğini yapmakta serbest bırakın. Eğer sizi tercih ederse fidye-i necat almaksızın o sizindir. Alın götürün. Yok, eğer beni tercih ederse vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem" diye konuştu.
Allah Allah. Evet.
Harise ve kardeşi
efendim. Yine burada bir duralım. Eyvallah. Burada durulacak. Burada durulacak. Burada durulacak ve durulacak. Hiç kımıldanmayacak burada esasında. Çağırıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zeyd'i çağırmadan evvelki olan bu şu konuşmayı dikkatinizi çekiyoruz. "Dileğiniz bu mudur?" diyor. "Evet, biz Zeyd bin Harise'yi almaya geldik. Bizim oğlumuzdur." "Fidyeye gerek yok ki" diyor Peygamber Efendimiz. "Yani ıtık için, köleyi azat etmek için bir bedel ödenir. Bedel bunun için lazımdır. Ama o köle değildir ki. O hür bir insandır. Bizim yanımızdadır. Fakat hürriyetiyle bize köle olmuştur. Bizim yanımızda kalmıştır. Dolayısıyla bir fidye vermenize hacet yoktur. Fakat esir etme hakkı nasıl bende değilse, her ne kadar sizin oğlunuz da olsa sizin de esir etmeye hakkınız yoktur." Der gibi adeta hür bir insandır o. Yani burada kaç tane ahkam var? Tabii bunlar o zamanın insanlarının mal gibi satıldığı hadisesini bir kişi bilmezse, kadının hiçbir ehemmiyeti yok, paçavra gibi, elden ele dolaşan bir malzeme gibi, bir halde olduğu bir coğrafyayı, bir zamanı, mekanı, tarih kesitini bilmezse bir insan, kız çocukların diri diri gömüldüğünü, çocukların öpmek, sevmek falan gibi çocuklarına merhamet göstermenin ayıp sayıldığı bir toplumda, hele köleye nerede kaldı merhamet ve şefkat edilecek ve bir de hürriyet. Yani hiyerarşik bir düzen var. Bir insanın şerefi, soyu yoksa, parası yoksa sözü bile dinlenmeyecek derecede bir hegemonya var. Öyle bir şey hakim. Böyle bir durumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına bir çocuğu alması, o çocuğu hemen azat etmesi, kendi evladından hiç ayırmaması ve ondan sonra bakın daha acayibi, ailesinin yanında bile olsa kendi himayesinde falan tarafından bakmıyor, İnsana insan muamelesini daha o zaman teslim ediyor ve diyor ki onun reyine müracaat ederim, o ne isteyecek. Hani biz şunu anlatmayı, yani ne, ağzında ne geberiyorsun hoca diye sorarsan, biz kendi çocuğumuzun fikrine vereyine ehemmiyet mi veririz? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tespite dikkat ederseniz, şurada arz etmek istediğim, çocuğuna düşkün olduğu halde çocuğunu almaya gelen aileye bir çocuğa ne kadar hürriyet verilmesi gerektiğini dahi öğretecek kadar merhametli ve feraset sahibi. Arz edebiliyor muyum işin nezaketini? Çağıralım, Mesele değil, fakat ona soralım. O nasıl tercih ederse eder. Fakat bu söz muazzam bir söz. Şu saatlerde, programın sonuna geldiğimiz şu Eyvallah. Saatlerde bendeniz bu kıssayı yarım bırakarak şu sözlerle bitirmek istiyorum müsaadenizle. Diyor ki Peygamber Efendimiz, eğer sizden tarafa olursa, sizi tercih ederse fidyeye falan hacet yok. Buyurun, selametle alın gidin, sizindir, hiçbir beis yoktur. Fakat eğer beni tercih ederse, şu anda evinde çalışan makinesi, bilmem nesi, vızırtısı, dırıltısı olan varsa kapatsın, sözü dinlesin. Resulullah Efendimiz'in şu sözünü bütün ruhunun derinliklerinde hissetsin. Eğer diyor beni tercih ederse, vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem. Resulullah'a muhabbeti isteyenler, ruhunun Resulullah'la beraber olmasını, aşina olmasını arzu edenler, Resulullah Efendimiz'in size açtığı bu kapıya nazar edin. Bu kapıdan geçemeseniz bile bu kapının eşiğinde fedai can edin. Eşiğinde bir kıtmir misali, eşiğinde kapaklanın secdeye ve oradan ayrılmayın. Resulullah büyük bir kapı açıyor. Vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem. Ne malı mülkü, ne mevki, ne makamı, ne şusu ne busu. Beni tercih ettim bir kere, ben onu başka bir kişiye tercih etmem. O kişiyi ben seçmişimdir. O kişi benim katımda başkasıyla kıyaslanmayacak bir payı almıştır. Zira beni tercih etmiştir diyerek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugünün insanına, ümmeti Muhammed'ine de kendisini tercih edenlere nasıl bir muamelede bulunacağını saadetle beyan ettiler. Lebbeyk ya Resulallah, sadaka Resulullah, hakikaten de öyle ya Resulallah. Biz göremesek de gayba iman ettik ya Resulallah. Sen, seni tercih edene hiçbir kimseyi tercih etmezsin. Lütfen ve keremen yaptığımız yanlış tercihlerimizi nazarı dikkatlerinize almayın. Saadetle bizim zerre kadar da olsa size olan muhabbetimize nazar eyleyin. Biz sizi tercih etmişiz gibi, haşa haddimize değil, fakat öyle istediğin için, öyle emir buyurduğun için, seni tercih ettiğin ve seni tercih etmiş kulların gibi bize lütfen ve keremen muamele eyle. As-salatu ve selamu aleyke ya senedel acizin ve seyyidel mürselin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.